Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinemateke hoş geldiniz. Bu hafta yine sevgili Ahmet Gürat'a, Cener Fidener ve Selim Eyüboğlu ile birlikteyiz. Ben Ali Abaday. Geçen programda daha doğrusu Altın Küre adaylarını konuşurken Nomadland'den bahsetmiştik. Bir yol hikayesi. Bu da bize yol hikayeleri üzerine konuşmak için uygun bir dönem fikri getirdi. Ve yol hikayeleri üzerine konuşmak istedik. İlk başta Selim Eyüboğlu'yla başlayacağız. Selim Hocam, yol hikayeleri ama sinemanın da öncesi var bunda. Bir edebiyatta da hani çıkış yol hikayeleridir. Oradan bir başlarsak nasıl değerlendirebiliriz, neler diyebiliriz?
Evet, ben de nereden başlayacağımı zaten kare kare düşünüyordum. Çünkü öncelikle çok geniş ve muğlak bir kavram. Yol filmleri ya da yol romanları, yol teması içeren herhangi bir şey dediğimiz zaman hani çok fazla bir şey söylemiyor. Zaten yol filmleri bir terim değildi. Ancak 60'lardan itibaren bir takım Amerikan filmleri 60'larda 70'lerde bu kavramın içine işte Easy Rider gibi ya da Sam Peckinpah'ın mesela Convoy diye bir filmi vardı. Benim çok sevdiğim filmlerden biri. Tırlar bir anlamda uyuyan dev gibi. Yani bir anda böyle bir konvoy oluşturuyorlar ve var olan bütün işte toplumun klişelerine, tabularına karşı çıkıyorlar. Niçin karşı çıktıkları da çok net değil. Ancak karşı çıkmanın kendisi zaten yol filmiyle birebir örtüşen bir tema. Ancak şu anda evet, şeye geri dönmek daha iyi. Bir takım sinema öncesi örnekleri. Söz gelimi en eskisi, hani düşünülebilen büyük bir ihtimalle Homer'in Odysseus ya da Odysseus romanı. Yani bütün bir epik aslında Odysseus'un İthaka'daki evine dönmesi üzerine. Dolayısıyla yol temasını motive eden şey hakikaten dönecek bir yerin olması, bir evin olması.
Buraya küçük bir şey yapabilir miyim? Not düşebilir miyim? Walter Salles'in güzel bir yazısı var. Bu yolda filmini çekerken böyle bir yol filmi kuramı oluşturmaya çalışıyor. Bununla ilgili bir notlar almış. Orada Wim Wenders de konuşuyor yol filmi. İşte Odysseus'la başlatabilir miyiz diye o da soruyor Wenders'e. Wenders eli daha da yükseltiyor. Diyor ki insanlığın ilk göçüyle başlar. Mağara resimleri diyor. İlk yol filmleridir. Hani insanlığın yaptığı mağara resimleri aslında o göçü anlatır
tabii ki.
öncesi diye.
Evet. Yani yol her zaman için şey bir hani tema olarak hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Odysseus'la başlamışken şu ayrımı da yapmak lazım. Yol derken yol çok erkek bir tema. Erkeklerin bir iz sürme, araştırma gibi böyle bir misyon erkeklere atfedilirken kadınlara ise evde beklemek düşüyor. Westernlarda olsun, film noirlarda olsun, birçok konuda olsun erkek hakikaten şu İngilizce'deki quest dediğimiz şey. Yani araştırmak ve mücadele etmek, yoldaki engelleri işte temizlemek filan erkeklere düşüyor. Hatta bir science fiction filme, Carrie Ann Moss'un da oynadığı Red Planet, Mars'a gidiliyor. Orada ilginç bir şekilde erkek bütün problemleri çözerken kadın şey içinde, geminin içinde bekliyor. Neredeyse bir yemek yapmadığı kalıyor. Yani böyle bekleyen kadın ve şey yapan.
Selim Hocam ona bakarsanız Paul Kolhan'ın meşhur simyacı romanı da hani bir erkeğin bütün dünyayı neredeyse gezmesi ve onu bir kadının beklemesi üzerine geçiyor.
Evet. Zaten Odysseus'ta da Penelope onu bekler işte şey olaraktan. Sürekli böyle tığla bir şeyler diker, onları söker, tekrar diker. Sonuçta evet. Yol sinemasının bir özelliği de edebiyatta yine karşılığını bulan Almanların bir terim var, Bildungsroman diye. Yani Bildungs şey gibi, yapı gibi. Böyle hayatımızın her aşamasında bir takım olaylar üzerimizde derin izler bırakıyor. Dolayısıyla o değişimle bir sonraki noktaya doğru ilerliyoruz. Daha sonra tekrar bir şey bizi tamamen yine değiştiriyor. Yol filmleri de biraz böyle. Çünkü yol filmi aslında tamamen değişim üzerine. Amaçsız bir yol filmi bile olsa o yolun kendisi zaten ana temayı, ana narratifi oluşturuyor ve onun kendisi insanları değiştiriyor. Şimdi bir iki örnek daha verip bu konuyu geçiyorum. Don Quixote, Don Quixote'nin Sancho Panza ile olan yolculuğu, diyalogları, yol boyunca karşılaştığı şeyler, biraz bunlarda da şey teması var, işte var olan düzene karşı bir tür başkaldırma. O Don Quixote ile başlıyor. The Adventures of Huckleberry Finn mesela şey yine yol romanı. Heart of Darkness kesinlikle bir yol romanı. Bunlar tipik ilk akla gelen örnekler. Ancak bir örnek var ki bütün modern yol filmlerine belki de şey zemin hazırlamış bir örnek. Women in Love orijinal adıyla D.H. Lawrence'ın romanı. Bu yol filmleri için gerçekten bir tür kılavuz ya da bir ilham kaynağı demek çok daha doğru olur. Çünkü bir çift sürekli toplumun var olan bütün tutucu klişelerine karşı baş kaldırıyorlar ve yolları da aslında amaçsız bir şekilde gelişiyor. Böylelikle aslında bütün bir toplumu tiye alan onunla böyle bir tür ters köşe yapan bir örnek. Film şöyle, şu filmler mesela doğrudan ondan etkilendiğini düşünüyorum. Bonnie and Clyde, Natural Born Killers, Thelma & Louise, hatta Dolce Vita bile hani bir tür amaçsız gidilen yol ama yol süresince hem değişmek hem de bir şeyleri değiştirmek gibi temalar üzerine kurulu. Burada istiyorsanız sözü birinize paslayayım.
Gireyim mi araya? Birkaç ek küçük boşluk doldurma şey gibi. Yani güzel bir çerçeve çizdim. Belki şunu ekleyebiliriz. Yani evet, bütün anlatılarda aslında yolculuk hikayesi yer alıyor. Fakat sanıyorum şu ayırt edici özellik şu olabilir gibi geliyor. Yani öbür klasik yolculuk hikayesi, kahramanın yolculuğu diye adlandırdığı bazılarının bir tür dışsal çatışmaya dayanıyor. Yani bir takım düşmanlar var ve onlarla savaş halinde kahraman bunlarla çalışıyor. Ama belki yolun ya da yol filmi diye ya da yol edebiyatı diye adlandırabileceğimiz türün özelliği ise daha içsel bir çatışma. Yani çatışma dışta bir düşmanla değil, insanın aslında kendi içinde yaşanıyor. Bu yüzden de belki klasik o üç perdelik işte bir zirve noktasıyla gelişen üç perdelik bir yapıya da uymuyor. Daha düz bir yapı belki aslında. Bir takım engeller çıksa da o engeller aslında çok da belirleyici değil. Daha çok bir içsel yolculuk. Bunu söyleyebiliriz. Bir ikinci nokta, küçük bir nokta. Yani aslında sinemada çıkışı, yine belki sinemada da paralel bir şey kurabiliriz. Yani yine ilk filmlerde yolculuk önemli bir tema. Çünkü ulaşım araçlarının da aynı zamanda geliştiği bir döneme denk geliyor. Trenin işte tren ağlarının genişlemesi vesaire gibi daha ilk filmden itibaren bunu görüyoruz ama galiba yine yol temasını güçlendiren şeylerden bir tanesi de otomobillerin, arabaların yaygınlaşması 30'lu yıllardan itibaren. Dolayısıyla da yani belki esas yol filmini şey yapan, geliştiren ögelerden bir tanesi bu otomobillerin, özellikle Amerikan sineması.
O zaman aslında resim, tür olarak resmi bile işte. Evet. Mesela Monet'in tren istasyonları, tren tabloları filan, böyle hayatın değişmesi, insanların artık piknik yapmak için Paris'in dışındaki kırsal alana gitmeleri, günübirlik bir yolculuk planlamaları, bütün bu temalar aslında şey Maupassant'ın hikayelerinde, Monet'in resimlerinde olan bir tema.
Evet.
Ama evet, işte Jules Verne'in meşhur 80 günde devri alem.
Tabii.
Yani orada da şey, hani yola çıkılıyor ama ne kadar, hani bu nereye gelişecek, nereye gidecek gibi günümüzü gören.
Çok kesin amaçları var ama işte 80 günde dünyayı dolaşacağını iddia ediyor. ve kıl payıyla böyle saniyeler kala filan yolculuğunu bir şekilde tamamlıyor. Yürüvende hep iddialılık vardır, inatçılık vardır, bahse girmek vardır filan yani. Ve hani modern teknoloji sayesinde hakikaten 80 gün planlamışsanız hani her şeyin hesabını yapıyorsunuz. Trenin hızını, uçan balonları, şunları bunları ve hakikaten o hesabınız tutuyor bir şekilde. Yani teknolojiye sonsuz güven üzerine kurulu bir yapı bence. Yani da teknofilya diyebiliriz.
Ya ben orada şu dediğinizden şöyle geçmek istiyorum. Çünkü o da bir yol hikayesi ve demin dediğiniz gibi yolda bir de karakterin değişimi var. Orada da işte baştaki kişinin bir duygusal dünyaya düşüşü, bir duygusal dönüşümünü de görüyoruz. Ben üçünüze de şeyi sormak istiyorum esasında, yani o merak ettiğim bir konu. Yılmaz Güney'in Yol filminde esasında biz farklı karakterleri görsek de ben bir tek Tarık Akan karakterinde bir değişim gördüğümüzü, o da işte eşine bir umut vermesi ve sonunda onun için çırpınmasından görüyorum. Ama diğer karakterler pek o kadar değişime gelmiyor. Yine de bu açıdan bakınca Yol filmi de bir yol filmi sayılır mı sizce?
Kim başlamak istiyor?
Caner Hocam, siz bir şey demek ister misiniz? Evet,
Vallahi şöyle diyeyim, aslında romanda da bir karakter ve tip diye bir farklılık vardır ya. Hani tipler daha çok toplumun belli kategorilerini, sınıflarını temsil eder ve onların varlık sebebi temsiliyettir. Biri köylüdür, biri memurdur, biri bir şeydir. Ama bir de kahraman vardır. O kahramanda bir değişiklik olur. Ama iyiye doğru, ama kötüye doğru, ama ileri doğru, ama geri doğru. Onun için filmler, yol filmlerinde de yani herkeste birden değişiklik olmasını bekleyemeyebiliriz diye bir cümle katayım araya.
Kesin katılıyorum ama şunu da eklemek istiyorum. Yani 5 karakter vardı değil mi yol filminde?
Evet, 5 karakter. İlk başındaki hemen döndürülen kağıdını kaybeden de sayılırsa 5.
5. Şimdi hepsi aslında böyle hapisten çıkıp da normal hayata girince bir hüsranla karşılaşıyorlar. Ve hiçbirinin önünde böyle bir açılım olmuyor. Tarık Akan karakteri dahil olmak üzere buna. Yani bir umutla çıkıyorlar ama o böyle bir umutsuzluğa dönüş. Bu biraz şey gibi, Easy Rider filminin teması da bunun üzerine kurulur. Amerika'yı romantize ettikleri Amerika'yı bulmak isterler fakat böyle büyük bir karabasanla karşılaşıyorlar ve bir takım şeyler, redneck, nasıl denir Türkçe'ye, var mı? Kesin vardır.
Irkçı olarak geçiyor redneckler.
Zorba falan yani her tür insanlar bunları farklılığını kabul edemeyip sonunda böyle şey yapıyorlar, spoiler vermek gerekirse öldürüyorlar ikisini de. Şimdi yolda da biraz böyle bir şey var, yani çıkış bulamamak ve hayatın kendisinin aslında hayat bir zindana dönüşüyor. Yani ana teması bence filmin zaten biraz bu.
Evet, burada aslında pardon. Buyurun.
Buyurun.
Yani şunu hemen altını çizelim. Yani ikinci bir özelliği daha tanımlamış olduk aslında yol filminin. Yani biri belki bu dönüşüm, içsel çatışmaysa bunlardan, ki yolda galiba bunun için süre biraz kısıttı. Yani bir bayram izninde geçtiği için çok uzunca bir süre değil. Ama ikinci önemli özellik, evet, bu dışsal dünya ve özellikle de ülke tırnak içerisinde. Bunun tanımı hakikaten Selim'in verdiği örnek çok yerinde. Easy Rider'ın reklamlarında da tanıtımlarında da geçiyor zaten. Amerika'yı bulmaya çıktılar ama bulamadılar gibi bir kısa tanıtım vardı. Gerçekten evet, yani aslında bir yerde de özellikle siyasal örneklerinde yol filminin bir kimlik arayışıyla ülkenin kimlik arayışı da sanki paralel gidiyor. Evet.
Şimdi ben de bir şey ekleyebilirim izninizle. Yol aynı zamanda da sıklıkla hayatın bir metaforu gibi geliyor bana. Yol filmlerinde olsun, diğer filmlerde de olsun. Hani Aşk Veysel'in uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece gibi sözüne de gönderme yaparak sonuçta filmin felsefesinde dünyaya karşı, yaşama karşı yönetmenin ya da o filmin felsefesi neyse onu da görüyoruz. Hemen aklıma Spielberg'in ilk uzun metrajı geliyor, The Duel. Türkçe'de Bela diye oynamıştı. Orada işte bir kamyonla bir büyük bir kamyonla bir küçük arabanın yarışı var. Ya da savaşı adeta. Ve şey orada da sanki hayat bir böyle bir mücadeledir gibi bir felsefeden yola çıkmış sanki.
Yani sonuçta başlangıcına kadar geri dönebilecek bir tema var değil mi?
Evet.
Ama orada evet, da şey yani... çok iyidir. O arabayı taciz eden tırın şoförünü biz hiç görmeyiz.
Evet.
Oradaki evet, verilen simgesel anlam da çok iyidir esasında.
Evet. O şeye benzetebilir miyiz bunu? Leviathan'a. Yani Zviagintsev'in Leviathan'ında da yani böyle bir büyük bir güç var ve onu sadece işte balinanın iskeleti gibi görüyoruz falan.
Evet. Leviathan. Evet. Evet. Şimdi neredeyiz?
Selim Hocam, ben bir de
kurduk, evet,
şeyi sormak istiyorum size. Hani biraz daha güncele gelecek olursak, biraz daha bir kadınlar kısmına gelmeden önce, siz Nomadland'i nasıl buldunuz? Çünkü bizim hani çıkış noktamız o film ve o filmin işte bir kadının yol hikayesi. Siz o film için ne düşünüyorsunuz? Oradan çünkü biraz da yol hikayesinde kadınlara gelmek istiyorum ben.
Anladım. Şöyle yani aslında onu ben biraz yani biraz dolaylı bir şekilde ama Vagabond filmine benzettim. Yani iki kadın karakterin toplumla ilişkisi, yalnızlıkları, bir tür şey bulamamaları, kendilerine bir cemaat onları destekleyecek bulamamaları ve de çok daha böyle şey dolaylı yoldan böyle şey anlamında, dolaylı derken dolambaçlı anlamında söylemek istemiyorum ama hani direkt bir mesaj vermeyen, daha böyle etraflı, daha böyle kapsamlı bir şekilde toplumu eleştiriyor. Hani doğrudan bir şekilde bir şeyler söylemiyor fakat biz onu filmin akışı içinde görüyoruz. Ve yani toplum içindeki kadının da tabii ki konumunu ve yerini her iki filmde de görmüş oluyoruz. Yani karakteri değiştirin, onun yerine bir erkek koyun, aynı şey olamazdı. Tamamen farklı bir şey belki olabilirdi. Zaten hani sinemanın şöyle bir şeyi var, yani kadın ve erkek rolleri o kadar netleşmiş, toplumdaki karşılıkları belirlenmiş ki yani şey sinemada birinin yerine ötekini değiş tokuş edebilmeniz hani mümkün olamayacak hale getirilmiş. Bunu tabii kıran çok ender filmler var. Söz gelimi neydi? İlk Alien filmi mesela şey. O da bir yol filmi aslında. Yani uzun bir evet. Yani science fiction'ın bir türü zaten, yani uzayda uzay gemisi içindeyseniz hani uzun bir yoldasınız. Yani hatta bayağı uzun bir yoldasınız. Orada şöyle düşünülmüş. İlk senaryoda kadın ve erkek, yani roller aslında maskülen ve feminen olarak ayrılmamış. Yani her rol için kadın da oynayabilir, erkek de oynayabilir gibi yazılmış. Zaten hepsinin böyle botları, bir tür şey, üniformaları var. Giyimsileri de değişmiyor. Yani böyle bir kadınlık, erkeklik ortaya çıkmıyor. O yüzden hani şey, bir ilginç bir örnek o anlamda. Dolayısıyla bu filmler ama tam tersine hani, kadın olmanın, toplumun onlara karşı ön yargıları vesaireleri, erkeğe karşı olan ön yargıdan çok daha farklı. Yine bir kadın konusu üzerinden yavaş yavaş onun yörüngesine dönmeye başladıksa, bir film var, Blue Steel diye. İşte bir kadın ilk defa polis oluyor. Mezuniyet şeyinde hemen arkasından polis üniformasını filan giyiyor ve tabanca, son derece farklı bir imajın içine giriyor. Yani şeyleriyle, giysileriyle, tarzıyla filan. Bir anda böyle bütün toplumun tepkisi, herkes şöyle bir dönüp bakıyor. Yani bir kadının öyle bir üniforma içinde olması.
Ama çok ilginç bir şey var. Onun yönetmeni Kathleen Bigelow, aynı zamanda işte yönetmen dalında Oscar alan ilk kadın oluyor daha sonra.
Evet.
Öyle evet. De ince bir
ama
noktası
var. Ama çok başarılı var. Zaten yani. O giriş sahnesi bence çok başarılıydı. Özellikle o bir de soygun dahil olmak üzere buna hani şeyde o yiyecek marketindeki soygun şeyine dahil.
Ben Caner hocama buradan izninizle geçmek istiyorum. Çünkü kendisinin arkada zaten kadınlar yolda diye böyle çok güzel afişleriyle bir hazırlığı var. Caner hocam, kadınların yol hikayeleri üzerine siz neler demek istersiniz?
Sağ olasın. Vallahi tartışma çok güzel gidiyor. Yani böyle bir yol filmi nasıl çıktı ve nasıl gelişti, erkeklerden kadınlara doğru nasıl evrildi. Bu tabii bir yerde sanki kadının toplum işteki yerinin değişmesiyle ilgili diye zaten söyledik. Ben de madem dedim Nomadland'den yola çıktık, özellikle kadınların yolda göründüğü filmlerden bir derleme yapayım. Ve hani özellikle de sinema severlerin, yani bunu görseniz iyi olur diye sinema severlere önerebileceğim filmleri seçmeye çalıştım. Şöyle, şuradan görüntümü bir değiştireyim, kendimi daha iyi göreyim. Şöyle, birincisi Papatyalar Türkçe adı, Sedmikraksi özgün adı, İngilizce adı olarak da Daisies, Türkçe'de Küçük Papatyalar da deniyor. Bir film var. Bu son zamanlarda daha tanınır oldu ama uzun süre ihmal edilmiş bir filmdi. 1966 yapımı, Vera Çikilova diye Çek Yeni Dalgası'nın bir parçası sayılan bir yönetmenin filmi. Aslında A noktasından çıkıp B noktasına gitme gibi değil hikaye. Sonuçta klasik bir yol filmi sayılmayabilir. Fakat burada iki genç kız var. İkisinin adı Marie ve adeta böyle sürreal sayılabilecek sahnelerle bizi çok özel bir dünyaya sürüklüyorlar. Hem kendi hükümetinden hem başka yerlerden baskı görmüş bir film bu. Ama son zamanlarda kadınlar özellikle bu filmi gündeme getirdiler. Kaotik bir dünya tanımlıyor burada. Demin söylediğim o felsefe meselesine bakarsak. İkincisi, İsviçreli bir yönetmen var, Alan Tanner diye. Ben onun Beyaz Şehir'de Dans la Vie Blanche diye bir filmi vardı. Lisbon'dur buradaki Beyaz Şehir. Onu çok sevmiştim ama başka filmlerini bulamamıştım. Bu Messidor'u bu program sayesinde bulup izledim. 1979 yapımı bir film. Burada da iki tane genç kız var. Aynı Papatyalar'daki gibi. Fakat burada doğrudan doğruya bir yol olayı var. Ama bu yol da büyük ölçüde Selim'in demin söylediği Agnes Varda'nın filmi gibi bir çeşit anomi, bir çeşit varoluşçu bir problemi de gündeme getiriyormuş gibi geldi bana. İşte bir tarih öğretmeni Jean'la bir tezgahtar Marie otostop yaparak ve işte büyük ölçüde parasız bir şekilde nereye nasıl gidebiliriz diye yola çıkıyorlar. Çok da ilginç de bir finali var, onu da söyleyeyim. Messidor bu Fransız ihtilal döneminde bir özel takvim vardır ya, onun yaz aylarından birinin adıymış. Filmin içinde bunu öğreniyoruz tarih öğretmeninden. Bunu hatırlatmış olayım. Biraz da gün içine çıkarmak istedim bu filmi. Üçüncü olarak az önce Selim'in birkaç kez refere ettiği mükemmel bir film, Vagabond, İngilizce'de ve dünyada yaygın adı. Özgün adı Saint-Ouen-Lilois. Yani Türkçe'ye de çatısız kuralsız olarak Türkçe ismini kullanıyoruz. Bence bu İngilizce Vagabond sözü filmi biraz sınırlıyor. Çünkü Vagabond dediğiniz zaman onun bir yükü vardır. Fakat Agnes Varda buna Santua, yani çatısı yok, Nilua, kurallara da uymuyor, kanunlara uymuyor diye isim koymuş. Burada da bir felsefi yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yılı 1985. Mona burada, hani spoiler vermeyelim ama zaten en başında donmuş bir kadın cesedi bulunuyor bir yerde. Ondan sonra biz o kadının son günlerini görüyoruz ve onun izinden bazı şeyleri neden yaptığını anlayamıyoruz. Neden yapmadığını da anlayamadığımız şeyler var. Ama sonuçta çok ne diyeyim, benzersiz bir sinematik deneyim oluyor bu filmi izlemek. Dördüncü olarak çok sevdiğim bir ABD'li kadın yönetmen var, Kelly Reichardt. Reichardt'ın Wendy ve Lucy diye bir filmi var. Burada Michelle Williams, Reichardt'ın başta gelen oyuncularında mükemmel bir oyun çıkarıyor. Lucy de aslında Reichardt'ın kendi köpeği. Burada da Wendy işe bir iş bulmuş, Alaska'da bulduğunu düşünüyor ve oraya gitmek üzere köpeğiyle beraber yolda. Başına neler geliyor onları görüyoruz. İşte bir külüstür arabası var falan. Bayağı uzun bir yol gitme niyetiyle yola çıkıyor. Bunun aynı vagabond gibi bunun da Nomadland'le bir akrabalığı olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Son olarak da hep kadınlar böyle farklı amaçlarla yoldalar bu filmlerde ve farklı ülkelerden seçmeye çalıştım. Sonuncusunda The Nightingale, Bülbül diye bir film var. Bu bir intikam filmi ve Avustralya'dan Jennifer Kent yönetmeni ki Babadook filminden sinema severler hatırlayacaktır. 2018 tarihli bir film Nightingale. Burada Tasmanya Adası'nda geçiyor ve işte İngilizlerin işgal döneminde 18. yüzyıl gibi veya 19. yüzyıl şeye bir kadın Aisling Francios diye bir oyuncu Claire'i oynuyor. Bir intikam amacıyla kendi başına, kadın başına demek için de yola düşüyor ve başarılı bulamayacağını filmden göreceksiniz. Ama burada asıl önemli olan, filmde benim dikkatimi çeken bir aborjin karakter var, Billy. Ve onunla bizim kızın ilişkisi adeta modernizmle geleneksel toplumun ilişkisini çağrıştıracak şekilde tasvir edilmiş diyerek sözü burada keseyim. Teşekkürler.
Caner Hocam'ın bu açıklayıcı film örneklerinden sonra Ahmet Hocam size geçmek istiyorum. Siz yol ama biraz daha alt kategoride kadınların yol hikayeleri üzerine neler söylemek istersiniz?
Evet, aslında Caner çok güzel 5 örnek verdi. Hakikaten ben de bir liste yapacak olsaydım bunları en başa koyabilirdim. Evet, aslında bir şeyin daha altını çizmiş olduk galiba, bir özelliğin. Bunlarda benim dikkatimi çeken bir başka şey daha var. Bir tür sanki yani önceden yani öngörülemezlik gibi diyelim isterseniz. Yani demin sözünü ettik, bir klasik anlatı yapısı var. Onun az çok tahmin edebiliyoruz. Bu filmlerde de sanki tam tersi, böyle bir yani kahramanın başına ne geleceğini öngöremiyoruz. En sonunda ne olacak ya da yolda neyle karşılaşacaklar. Bunlar hep biraz sürpriz gibi. Galiba bu biraz filmin kendi yapım stratejisiyle de gelişen bir şey. Yine bu örneklerin birçoğunda bir tür doğaçlama diyebileceğimiz bir yapım tekniği söz konusu. Yani biraz tesadüfler, çünkü hakikaten yolda başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz. Çekim ekibi olarak da bilemiyorsunuz. Yağmur mu yağacak, kar mı şey yapacak, yollar kapanacak mı gibi şeyleri çok önceden öngöremiyorsunuz. Dolayısıyla biraz sanki yolda yol filmi türünde bu da önemli gibi geliyor. Yani o öngörülemezlikleri belki filmin anlatı yapısı içerisinde yedirmek, ama tabii her koşulda istenen bir durum olmayabilir bu. Evet, kadına gelecek olursak gerçekten önemli bir dönüşüm olmaya başladı sanıyorum. Belki hani Thelma Louise'le başlatalım diyeceğim ama tam o sanki onu yapmıyor. Çünkü o sanki biraz daha önce erkek kahramanların yaptığını kadın kahramanlara yaptırtıyor. Sanki yani türü alıp biraz tamamen tersine döndürüyor gibi. Ama Caner'in saydığı örnekler çok daha özgün, farklı örnekler. Yani öbür klasik erkek anlatısı diye tanımlayabileceğimiz yol filminde bir tür hem bir Oedipal bir herhalde hesaplaşma var. Babayla olan bir hesaplaşma, kaçış, kendini ispat etme, kahraman olarak ispat etme gibi. Hem de belki günlük hayatın sorumluluklarından kaçış gibi bir şey var. Ama kadın yönetmenlerin filmlerine ve baktığımızda, kadını merkeze alan filmlere baktığımızda biraz daha farklı bundan sanıyorum. Yani burada bir bu tür bir sorumluluktan kaçış değil de bir arayış belki daha baskın ön plana çıkıyor. Ya da bir zorunluluk ön plana çıkıyor aslında, değil mi? Wendy ve Lucy'de işte en son Nomadland'de hakikaten bir iş arayışı, yani bir yaşam kavgası var burada aslında. Bir var yani öbür erkekler gibi sorumsuz karakterler değil bunlar. Onlar tam tırnak içerisinde avare, yani boş gezenin boş kalfası gezen karakterler yerine burada hakikaten hayatta kalmaya çalışan, bunun için ekmek arayışında olan bir karakter var. Bunu da galiba altını çizmek gerekiyor.
Evet, yani yol filmlerinde çok fazla örnek var zaten romandan, işte hatta Wim Wenders'ın sizin söylediğiniz gibi mağara resimlerinden gelen. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Selim Hocam, sizin bu yol filmleri ve türle ilgili?
Bayağı bir sürü bir şey yani düşündüm, sıra gelmedi onlara. Yani çok şey var aslında. Şeyden hiç konuşamadık, Thelma and Louise'den. Bu aslında ben şeye katılmıyorum. Yani erkeklerin daha önce oynadığı karakterlerinin yaratılmış olduğu filmlerin kadın karşılığı birebir değil. Yani burada iki kadın var, ikisi de toplumun o patriarkal baskılarından bunalmış iki karakter ve ikisi bir tür nefes almak için neredeyse yola çıkıyorlar. Fakat yolda hiç kimse bunları rahat bırakmıyor. Tırlar sürekli bir tür fallos metaforu gibi etraflarında dolaşıyorlar zaten. Hemen arkalarında beleri veriyorlar. Onları taciz ediyorlar filan. Biraz Bonnie and Clyde'a benzese bile burada gerçekten bir tür var olma savaşı daha çok var. Yani o yüzden ona da benzemiyor. Biraz Western gibi ama Western'da metaforik anlamda sanki bütün erkekler Kızılderililer de bunlar son kalelerinde son kurşunlarını atana kadar böyle şey savaşmaya devam ediyorlarmış gibi bir tablo çiziliyor. Zaten Thelma and Louise için çok değişik yorumlar yapıldı. Bir tanesi söz gelin bunun tür olaraktan bilim kurguya bile girebileceğini, çünkü tamamen paralel bir evrende geçiyor. Erkekler tamamen hepsi polis şefi dahil olmak üzere şey böyle meraklı, voyeurist, tacizci falan. Doğru dürüst tek bir erkek yok. Sadece var olmaya çalışan iki kadın var. Dolayısıyla biraz Twilight Zone gibi bir tablo bile çizdiği söylenebilir. Sözü biraz da şeye kaydırmak istiyorum bitmeden. Yol filmleriyle distopya son zamanlarda çok örtüşmeye başladı. Yani son bir 20 yıl içinde. Easy Rider için bile bir anlamda distopya diyebiliriz. Ya da Bonnie and Clyde için. Ama Mad Max dörtlüsü diyeyim artık. Children of Men. Bunlar hep yol filmlerinin distopya ortamı içindeki versiyonları bir şekilde. Yani bu bile kendi başına hani yeni bir konuşma alanı aslında. Evet, sözü burada bitireyim bence. Yani
Ama yani Ütopya'da da yol biraz hani o sinemada action'dır ya, hani ne kadar ne olursa olsun bir action gerekir. Hani o kriket vurduğunda bile hani motor ya da hareket denir. O hareketin ben distopya'da daha yoğun olabileceğini, Ütopya'da bu kadar yoğun olamayacağını düşünüyorum. O yüzden kesişmesi de bana biraz normal geliyor bu açıdan.
evet ama hani bir distopya ortamı çiziliyor. Sonunda orada da yani mesela tabii örnekler çok farklı. Children of Men bir misyon üzerine kurulu bir film. Ama Mad Max tam da aslında hani Easy Rider tarzı bir filmin çok daha distopik bir versiyonu. Yani o dönemde artık şey böyle normal bir endüstri yok. Arabaları improvize ederekten onu ona kaynaklayarak falan böyle ürettiğiniz bir şey. Benzin ve kurşun çok sınırlı. Bir tür Wild West'e geri dönmek üzerine kurulu aslında yol filmlerinin çoğu, distopik yol filmlerinin çoğu. Zaten bir anlamda Amerika'nın en temel miti şey değil midir? Uzaktaki sınır, yani frontier dediğimiz bir şey. Batıdan doğuya doğru bir yolculuk ve yolculuk sırasında İşte Kızılderililerle karşılaşmak, haydutlarla karşılaşmak, savaşaraktan yola devam etmek ve kendinize bir yer aramak. Yani böyle bu sanki bir devri daim yaparaktan bugüne kadar hep geri gelebiliyor. Yani bu temadan hiçbir zaman vazgeçmiyoruz gibi gözüküyor sinemada.
Ahmet Hocam, siz ne
Burada
diyeceksiniz?
şunu söyleyecektim, yani galiba bir dönüşme şunu da ekleyebiliriz. Yani sanıyorum bu yine Walter Salles'in yazısında geçiyor. Geçenlerde getirdiğimiz Lawrence Ferlinghetti ile konuşuyor yolda filmi yapmak için, Amerikalı şair. O da şunu söylüyor, yani 1950'lerde diyor hakikaten yola çıktığımız zaman sonunda neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Daha farklı bir dünyaydı. Bugün hani cep telefonları, navigasyon sistemleri vesaire hem bizi yolda çok farklı götürüyor, hem de yolun sonundaki manzarayı işte televizyondan, başka kanallardan, internetten az çok bilebiliyoruz. Oradan da hani şu soruyu soruyor tabii, yani hakikaten bugün yol filmine gerek var mı sorusu. Tabii ki var, evet, kısa cevabı. Çünkü hala galiba o yolda karşılaşacağımız tesla. Yani sanki yol filmi biraz onu bize hatırlatıyor. Yani her şey evet önümüzde var ama gerçekten insan yolda o insani karşılaşmalarla çok daha fazla şey öğreniyor. Hem kendini dönüştürüyor hem dünyayı daha iyi anlıyor. Ve sanıyorum galiba yol filmi de biraz bize bunu hatırlatıyor. Bunu altına çizmek gerektiğini düşündüm. Yani her ne kadar sanki her şeyi gördük bildik hissine kapılıyorsak da zaman zaman yol tesadüflerle bize bunun böyle olmadığını hatırlatıyor.
Caner Hocam siz ne diyeceksiniz son olarak?
Ben son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yol filmleri dediğimiz kategori çok önemli bir kategori tabii. Hem bazı şeylerin sonucu, bir şeylerin sonucu, hem de bazı şeylerin sebebi, bazı şeylere yol açıyor. Nelerin sonucu? Yol filmlerinde gördüğümüz şey bir taraftan çağın paradigmasının sonucu. Umutsuz dönemlerde distopyalar ortaya çıkabiliyor. Çağın paradigması yansıyabiliyor yol filmlerine. Veya otör yönetmenin dünya görüşü yol filmlerine yansıyabiliyor. Sonuçta böyle bir tür ortaya çıkıyor. Bu yol filmlerini biz izlediğimiz zaman izleyici olarak neye yol açıyor bizde? İki şeye yol açıyor diye düşünüyorum. Birisi dünyayı anlamaya, işte insanlar nasıl ekonomik krizden dolayı etkileniyorlar ya da insanın anlam arayışı nedir, sonuçları neler olabilir, bunu anlamamızı sağlıyor. Bir taraftan da tavır almamızı sağlıyor. Belki de Nomadland'in toplumda yol açtığı etkinde, ABD'nin içinde bulunduğu toplumsal durumla da yakından ilgili diye düşünüyorum. Sonuçta yol filmleri önemli bir antite olarak hayatımızda yer alıyor. Nokta.
Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematik'te bu hafta yol filmlerini, yol filmlerinden önce yol konusunun sanattaki başlangıcını ve gelişimini inceledik. Ardından da yol filmlerinde kadınların yol hikayelerine biraz değindik ama program partnerlerim sayesinde yol filmlerinin bir şablonu da çıkartmış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olduğunuzda bu video, sinematik videoları ve diğer videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri ahvalden okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook sayfamıza üye olduğunuzda her türlü haberi engelsiz okuyabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuz ve tabletiniz hangi model marka olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğinizde yine haberlere kesintisiz erişebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.